Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 14 Ocak 2022 günlerden Cuma, dünyadan haberlerle karşınızdayız. Bir haftayı daha tamamlıyoruz. Yoğun bir gündem vardı bu hafta. 2022'ye Kazakistan'daki gerilimle girdik. 2 hafta, 1,5 hafta belki ayın 5'inden itibaren çok yoğun olarak değerlendirmeye çalıştık. Aynı şekilde 2022 senesine Rusya Federasyonu'nun NATO ve Amerika Birleşik Devletleri'ne sunduğu güvenlik garantileri anlaşması eşliğinde giriyoruz. Bu iki konu küresel düzeyde öne çıkıyor. Bunları değerlendirmeye çalıştık yeni yılın ilk günlerinde. Türkiye diplomasisi açısından da Türkiye'nin ilk 2022'nin diyelim ilk normalleşme adımları Ermenistan'la atılıyor. Bugün Moskova'da atanan özel temsilcilerin ilk görüşmesi vardı. 1,5 saat kadar sürdü ve ön koşulsuz devam etmesi kararlaştırıldı. Bugün programın ikinci yarısında genç dış politika analisti Birol Güger'le konuşacağız. Türkiye-Ermenistan normalleşmesini biraz tarihsel çerçevesine de bakacak şekilde. Tabii Covid notlarım var. Bu hafta da omikron varyantı çok tartışıldı. Bitiyor mu bitmiyor mu, hafif atlatıyor muyuz? Türkiye'de Turkovak aşısı tartışıldı ki Almanya'dan bu konuda açıklama geldi. Turkovak aşısını geçerli saymayacaklar seyahatlerde, öyle gözüküyor. Covid notlarını aktaracağım size. Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni uyarılar eşliğinde hatırlatma dozlarıyla ilgili ülkelerden notlar var. ABD, Rusya, NATO görüşmeleri, bugün Sergey Lavrov'un yıllık basın toplantısı gerçekleşti. Amerika'ya mesajlar, dün haftayı Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı ile Viyana'da yapılan görüşmelerle tamamladı Rusya Federasyonu. Tabii biraz agit tali bir unsur kalıyor. Burada aslında NATO'da belirleyici güç ABD yönetimi olduğu için Moskova açık ve net detaylı tek tek sunulan güvenlik garantilerine dünya kamuoyuna da açıklanmıştı. Yanıtlar talep ediyor. Lavrov'un açıklamalarında bu vurguların hepsi var. Amerikan tarafından açıklamalar var. Jake Sullivan, ulusal güvenlik danışmanı, dün akşam açıklama yaptı. Victoria Nuland'ın yine açıklamaları var. Bu gerilim böyle devam edecek mi, etmeyecek mi? Önümüzdeki dönemde sanki daha çok konuşacağız gibi gözüküyor. Kazakistan olayları, kolektif güvenlik anlaşması örgütü Kazakistan yönetiminin çağrısı üzerine bu ülkeye 2030 kadar asker yollamıştı. Rusya, Ermenistan, Belarus, Tacikistan ve Kırgızistan'dan barış güçleri geri çekilmeye başladılar. Dün itibariyle Rusya ile başladı. Diğer ülkelerden de bugün çekilme ile ilgili haberler geldi. Tabii çok tartışıldığı için bu barış güçleri, bu da dikkat çekici. Amerikan yönetiminin notları, hem Rusya ile ilişkilerde bu Kazakistan olayları biraz bunun üzerine gelmişti. Oradan aktaracaklarım var sizlere. Avrupa'dan notlar var. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in açıklamaları var. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın NATO ile ilgili açıklamaları var. Bu bağlamları oturuyor. Cumhurbaşkanı'nın da yine İsrail Cumhurbaşkanı'na annesinin hayatını yitirmesi üzerinden, artık İsrail'le diplomasi biraz bunlar üzerinden, hani turistler casuslukla suçlanan ya da taziyeler üzerinden şimdilik öyle şekilleniyor gibi geliyor. Aktaracağım hepsine. Orta Doğu'dan yine notlar var ve başta da söylediğim gibi yılın ilk normalleşme girişimi Türkiye-Ermenistan görüşmeleri Rusya'nın arabuluculuğunda Moskova'da yapıldı. Dış politika analisti Birol Güger'le konuşacağız programın ikinci yarısında. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Kaçıranlar pop-up'ından dinleyebilirler, Spotify üzerinden dinleyebilirler. YouTube kanalının linkini de az önce paylaştım. Oradan tıklarsanız ve izlerseniz, dinlerseniz de çok mutlu oluruz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Dünya Sağlık Örgütü hatırlatıcı doz COVID-19 aşısı tedavilerinde sürdürülebilir bir strateji değil diyor Dünya Sağlık Örgütü. Etiyopyalı diplomat genel direktör açıklama yaptı. Bilim insanları teknik danışma kuruluyla aşılarla ilgili toplantı yaptılar. Aşı etkinliğini değerlendiren bir uzman grubu bu ve tabii yeni aşıların geliştirilmesi gerekiyor diyorlar. İşin açıkçası böyle sürekli bir hatırlatma bu iş böyle gidecek gibi değil. Tabii yeni aşılar bulunana kadar bu iş böyle bir şekilde devam edecek olsa bile stratejik olarak bu doğru değil diyorlar. Gebreyesus Etiyopyalı diplomat, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, Afrika kıtasında nüfusun %85'ine tekabül eden 1 milyar insana tek doz aşı bile yapılmadığını söyledi. Aradaki farkı kapatmazsak bu akut aşamayı bitiremeyiz vurgusu yaptı. Küresel eşitsizlik tabii ki ben sürekli tekrar ediyorum size, o da tekrar ediyor. Dünya Sağlık Örgütü de tekrar ediyor. Kimse de dinlemiyor tabii bütün bunları ama hakikaten dünyada yaklaşık 10 milyar doza 9.4 civarında verdiği bilgiye göre 10 milyara yakın doz aşı uygulanmış durumda. Ama bunların dağılımında çok ciddi sıkıntılar var. 36 ülke, 90 ülke yaklaşık %40'ını nüfusunu aşılamış durumda. 36'sı henüz %10'unu bile aşılamamış durumda. O yüzden de böyle omikron gibi Güney Afrika'dan da çıkan yeni varyantlarla yeniden bir salgın döngüsüne girildi. Yeni aşı geliştirmek gerektiği yolundaki uyarılarda dikkat çekici. Amerika Birleşik Devletleri'nde 884.562 son 24 saatte açıklanan rakam, 2.240 insan bir günde 24 saatte hayatını yitirdi Amerika'da. Fransa'da, başkent Paris'te maske isyanı sonuç vermiş gözüküyor. İdare mahkemesi iptal etmiş. 31 Aralık'ta tekrar devreye sokmuşlardı omikron üzerine. Okullarda da protesto gösterileri, önlemler sürekli değişiyor. Herkes ne yapacağını bilemez halde. Dolayısıyla Fransa'da kamuoyu böyle etki içerisinde etkilemeye çalışıyor hükümet politikalarını. Bazı okullar kapatılıyor, bazıları kapatılmıyor. Hakikaten zorlu bir süreç. Rusya'da uzun süredir iki haftaya yakın yeni yılla birlikte düşüş eğilimi başlamıştı. Böyle 16 binlere, 15 binlere günlük vaka sayıları düşmüştü. Yeniden artış olmuş, 21 bine yükselmiş. Son 24 saatte %18'lik yaklaşık bir artış olduğunu söylüyorlar. Avustralya'da da bu tabii ki Sırp raket Djokovic'in yarattığı vize tartışmaları devam ediyor. Avustralya hükümeti mahkeme lehinde karar verince hükümet devreye girdi ve halk sağlığı, Avustralyalılar çok sıkı kapanmalar yaşadılar. Gerçekten çok can sıkıcıydı onlar için. En uzun süreli kapanmaları yaşadılar. Bu kadar fedakarlık yapmışken Avustralya açık turnuvasına katılacak ama aşısız bir istisna yapamayız, halk sağlığını düşünmek durumundayız diye tepki gösterildi. Şimdi temize gidilecek mi, ne olacak belli değil ama bu aşısız aşı zorunluluğu meselelerinde bir dünya çapında defalarca Avustralya açığı kazanmış bir tenisçi, Sırp tenisçi üzerinden olay böyle patlak verdi. Avustralya Başbakanı'nın Scott Morrison'ın da açıklamaları var, çok fedakarlık yaptık böyle olmaz diye. Melbourne'de pazartesi başlayacak, bakalım bu serüven nereye varacak. Türkiye'de 75.564 son 24 saatte testi pozitif çıkanların sayısı. Tabii yapılan teste göre değişiyor ve malum Türkiye'de omikron rekorları kırılırken aşısız ya da hastalığı geçirmemiş kişilerden toplu taşım, işte şehirler arası seyahatler, etkinlikler için talep edilen PCR testi zorunluluğu da kaldırılmış durumda. Türkiye'de artık zorunlu değil. Ayrıca pozitif vakaların tamamı 7 gün sadece izolasyonu bitirdikten sonra PCR testi de olmadan dışarı çıkabilecekler. Dolayısıyla nereye doğru gidiyoruz çok bilemiyoruz. Böyle bir ortamda işte 75.564 açıklanan rakam ama test yapılanların diye altını çizmekte fayda var. Eğer önlem alınmazsa hasta sayısı artacak diye bilim insanları yine vurguluyorlar. Türkiye'de de böyle özetlenebilir. Efendim, Birleşmiş Milletler'in Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler 2022 raporu yayınlandı. Hiç de parlak gözükmüyor. Küresel ekonomik toparlanma 2021'de biraz düzeldi diyorlar. Bir şekilde hani işte, tedarik zincirleri, işte her şey yerlerine oturuyordu ki yeni varyantlar ortaya çıktı. Şimdi ters yönlü bir rüzgar esiyor diyorlar. Dolayısıyla da artan enflasyon baskısı tabii en önemlisi. 2021'de 5,5'luk bir büyüme. 2022'de 4, 2023'te 3,5. Yani bu sene aslında 2021 senesinde bir takım hükümetler çok başarılıydık, çok şahane büyüdük diyorlarsa biraz şüphelenmekte fayda var. Çünkü o şahane büyümenin sebebi ondan önceki pandemi senesinde hiç büyümeme, hatta eksi olduğu için bir anda patladı. Ama bütün sebep bu. İşlerin düzeldiği anlamına gelmediği gibi Dünya Ekonomik Durumu Raporu BM'nin 2022-23'ün aşağıya doğru hareket sergileyeceğini gösteriyor. Ayrıca parasal ve mali teşviklerin etkileri azalmaya başlıyor. Tedarik zincirlerinde büyük aksamalar ortaya çıkabilir. Bu yıl toparlanma hız kesecek diye net olarak ortaya koyuyorlar. Yoksulluk seviyesi artacak. İstihdam salgın öncesi düzeylerin epey altında kalacak diyorlar. Enflasyon tabii çok önemli ve pek çok ülkede de aktarıyorum ben size. Hissediliyor. Amerika'da işte faiz artışı bekleniyor. Bütün dünyaya etkisi olacak. Türkiye'de yine yapılmayacak herhalde. İnsan merak ediyor. Bir anda böyle şak diye faizler çok büyük bir biçimde düşürülmemiş olsaydı acaba nasıl olurdu diye. Efendim. Amerika'da FBI Kongre 6 Ocak Kongre baskını soruşturmasında aşırı sağcı bir grubun liderini gözaltına almış. Oath Keepers isimli bir grup bu. Stewart Rhodes gözaltına alınmış. Başka yaklaşık 10 bin böyle aranan da var. İsyana teşvik için komplo kurmakla suçlanıyorlar. Zaten Amerikan başkanı, eski başkanı da suçlamışlardı. Ama tabii bu kişiler 20 yıla yakın hapis cezası alabilirler. Trump Amerikan Senatosu'nda Cumhuriyetçiler sayesinde aklanmıştı. Hatırlayalım. Sosyal medya şirketlerini de ifadeye çağırıyorlar. Çünkü bir şekilde Facebook, Twitter, Reddit, efendim Google, YouTube bütün bunlar kullanıldı Amerika'da. Eylemlerin organizasyonu artık biliyorsunuz sosyal medyada böyle bir organize işler cenahına dönüşmüş vaziyette. Tabii kim kiminden yanaysa ona göre tavır alınıyor. Şimdi bakalım bu sosyal medya devleri ne yapacak? Gidecekler mi? İstedikleri bilgileri vermediklerinden şikayet etmiş komitenin, Demokrat başkanı, özel komitenin. Amerikan hükümeti, Biden yönetiminin başı dertte. Covid krizi, ekonomik enflasyonist ortamla birlikte işleri yönetmekte zorlanıyorlar. Çalışan sayısı 100'den fazla olan işletmelere zorunlu aşı kararı çıkartmıştı federal hükümet. Ama mahkemeden döndü, Anayasa Mahkemesi geri çevirdi. Test zorunluluğu da aynı şekilde. 80 milyondan fazla Amerika'da insanı etkileyecek bir karar bu. Yetkisini aştığına hükmetti. Tabii yerel idareler, eyaletler baş kaldırmışlardı Joe Biden'ın uygulamasına. Biden mutsuzluğunu dile getirmiş, hayal kırıklığını dile getirmiş. Zaten büyük şirketlerin üçte biri yaptı. Hani niye yüksek mahkeme böyle yapıyor demiş ama tabii ki Amerika'daki sistemde çaresiz durumda. Ulusal Perakende Federasyonu ise işverenler için önemli bir zafer diye yüksek mahkeme kararını desteklemiş. Tam bütün bunlar tabii Biden'a en son Standard & Poor's'tan enflasyon uyarısı geldi. %7'lik bir artış Aralık ayında bir önceki yılın yıla oranla son 40 yılın en yüksek enflasyon oranı Amerika'da tespit edilmişti 1982'den bu yana. Özellikle de burada Standard & Poor's enerji fiyatlarında, benzindeki yükselişe dikkat çekiyor. Pek çok şeyin fiyatları yükselmiş durumda ama tabii yakıt meselesi bütün gıda ürünleri ve hayatın her alanına, bizde de öyle oluyor. Gerçi bizde dolarla bağlantılı ayarlıyorlar. Benzin fiyatları bir türlü düşmüyor. Dolar yükselmiyor. Dolar hatta düşebiliyor ama benzin zamlanıyor. Bizde de Türkiye'de de böyle bir sıkıntı var. biliyorsunuz Amerika'da işsizlik başvuruları da 23 bin fazladan bir beklentilerin üzerinde 230 bine yükselmiş, artış göstermiş efendim. Evet, küresel bilek güreşine geçelim. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten sonunda bir açıklama geldi. Rusya, Amerika ve NATO'ya gerilimi azaltma çağrısı yaptı. Avrupa için faciaya dönüşecek bir çatışmadan kaçınılmasına yardımcı olunması gerektiğini dile getirmiş vaziyette. Tabii bütün bu işler BM Genel Sekreterinin çağrısıyla olacak gibi değil, ama o da dünya örgütünün başındaki bir isim olarak biraz daha etkili davranabilir. Antonio Guterres pek etkili bir BM Genel Sekreteri denilebilecek bir isim değil doğrusu, benim dış habercilik hayatımda gördüğüm genel sekreterlerle kıyas yaptığım zaman. Kofi Annan'ı çok arıyoruz desem yeridir. Efendim, bu haftayı pazartesi günü Cenevre'de Amerika ile Rusya arasındaki görüşmelerle açtık. Çarşamba günü Brüksel'de NATO ile vardı. Dün de Viyana'da AGİT ile Rusya heyetinin görüşmeleri vardı. Somut bir sonuç şimdiye kadar çıkmış gözükmüyor. Henüz Rusya tarafı açıkça yazılı olarak dünya kamuoyuna da sunduğu NATO'nun genişlemesine, giderek Rusya sınırlarında silah yığımının artması ve tatbikatların artmasıyla oluşan iklimin ve tabii ki Ukrayna krizini sürekli olarak Rusya üzerinden dünya kamuoyuna sunulmasından duyulan rahatsızlığı ifade ederek yanıt beklediğini söylüyor. Kaç zamandır, bu hafta boyunca tekrarladılar. Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan dün biraz dengeleme çabasıyla diyeyim bir açıklama yaptı. Hem diplomasiye hem ekonomik yaptırımlara hazırız vurgusu. Bir öyle bir böyle şeklinde. İki tarafta endişelerini dile getirdi. İlerleme kaydedilebilecek ya da kaydedilemeyecek alanları açıkça dile getirdik gibi böyle yuvarlak laflar. Samimi doğrudan görüşmeler dedi. Rusya'ya üzerinde düşünülecek malzemeler verdi diyerek, üzerinde düşünülecek malzeme, yazılı bir malzeme yok ortada yani, şifahi hangi laflar tam bilemiyoruz. Sızanlar çok parlak değil. Mesela Rusya'ya kendi toprakları içerisinde ordusunu nereye konuşturacağı konusunda telkinde bulunmuşlar. Düşünebiliyor musunuz? Amerikan ordusu lütfen Fort Bragg'a konuşlanmayın, başka yerlere konuşlanın falan diyen bir Rusya. Hayal edebiliyor musunuz? Sızan bilgiler bu yönde. Jake Sullivan tabii müttefiklerle danışacağız diye bir açıklama yaptı. Konuşacağız Avrupa Atlantik güvenliği ve istikrarının geliştirilmesi için diplomasiye hazırız ama Rusya başka bir yol seçerse 3 nokta şeklinde bir tavır aldı. Diğer yandan Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini korumak için Amerikan desteğinin altını çizdi. Görüşmelerin devamı için tarih belirlenmedi diye de bir vurgu yaptı. Tarih yok zaten ortada, onu belirtmek gerekiyor. Bir de Amerikan istihbaratı henüz Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine dair kesin bir yargıya ulaşmamış. Çok şahane. Zaten kesin bir yargıya ulaşırsa şüphelenmekte fayda var. Çünkü biliyorsunuz Amerika çeşitli yerlerde kimyasal silahlar var, biyolojik silahlar var, kitle imha silahları var, şunlar var, bunlar var diyerek yalan istihbaratla çok iş yaptığı için ben kesin istihbarata ulaştık dedikleri zaman biraz şüphe ediyorum. Kendi deneyimlerimden yola çıkarak. Victoria Nuland da açıklama yaptı efendim. Rusya ile yapılan diplomaside Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın en iyi seçenek olduğunu söyledi. Bu krizin çözümü için, Avrupa güvenliği ve küresel güvenlik için dedi. Hiç kimsenin çatışmaya ihtiyacı olmadığını söyledi. Enteresan olanı bu, şu tabii, 2014 Ukrayna'da meydan darbesi sırasında sahaya da inmiş olan, yani Kiev'e giderek Victoria Nuland sonra orada büyükelçiyle, Amerikan Büyükelçisi'yle telefon konuşmaları sızdırılmıştı. BBC'ye falan da haber oldu. Benim radyoda anamayacağım şekilde Avrupa Birliği'ne onları boş verin demeye getirecek bir sinkaplık, küfür savurmuşluğu vardı. Şimdi AGİT'i bu şekilde adres göstermesi enteresan. Birazdan Rusya'nın verdiği yanıtları aktaracağım ama hemen özellikle Batı'dan son dönemde Doğu Avrupa yetmez, Kuzey Avrupa'da da NATO üyeliği olabilir diye Finlandiya'dan, Norveç'ten çeşitli açıklamalar geliyordu. Şimdi bir de tatbikat düzenleyecekler ki bu 2006'dan beri yapılıyor. Cold Response, soğuk response, soğuk yanıt diye herhalde çevrilebilir. 2022 yapılacakmış, ilkbaharda yapılacakmış, Mart ve Nisan aylarında yaklaşık 40 binden fazla asker katılacakmış. Bir böyle tatbikatlar serisinin ilki diyelim 2022'de. Bugün Sergey Lavrov yıllık basın toplantısı düzenledi. Bütün bu söylemlere Rusya'nın yanıtlarını dile getirdi. Batı'nın eylemlerine karşı sabırlarının tükendiğini söyledi. Detaylı, çok detaylı yanıt bekliyoruz. Biz sunduk önerileri, onlara tek tek detaylarıyla ve gerekçeleriyle yanıt bekliyoruz dedi. Geri çevrilirse farklı şekillerde yanıt vereceklerini söyledi. Efendim, belirleyici olan Amerika Birleşik Devletleri diyor. Yani ABD ne derse burada o olur vurgusu yaptığını görüyoruz Rusya liderinin. Yani başka kanallara bu işi sokuyorsunuz ama herkes biliyor bu işin bu işe kimin karar verdiğini herkes biliyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri biliyorsunuz Amerika'nın askeri varlığı devam ediyor. Avrupa'da, Almanya'da, Japonya'da, her yerde Amerika Birleşik Devletleri var. Bir yerden çekilmek istemiyorsa Amerika Birleşik Devletleri, zorla kimsenin onlara çık diyecek bir hali de pek yok doğrusunu söylemek gerekirse. NATO'nun yapay biçimde kendine yeni üyeler bulmaya çalıştığını söylemiş. İskandinav ülkelerinde çekmeye çalıştığını söylemiş. Daha tarafsız konuda aslında Batı bloğunun parçası örneğin Norveç'ti, Finlandiya, ama oralardan da bir takım işaretler gelmeye başlamıştı son dönemde. Ukrayna'da yani Rusya'ya askerlerini kendi ülkesinde nasıl konuşlandıracağını söylüyorlar Batılılar, ama Ukrayna'da yüzlerce Batılı asker var. Sızmıştı bunlar, Amerikan ve İngiliz askerleri. Kırmızı çizgilerini hatırlatmış, güvenlik teklifleri geri çevrilirse kesinlikle yazılı bir biçimde hukuki bağlayıcılığa dökülecek biçimde talep ediyoruz. Öyle şifayen laflarla bu iş olmaz diyor, tavırları bu şekilde. Kendi tekliflerini de ekleyebilirler arkasına ama mutlaka yazılı istiyoruz diyor. Böyle bir çerçeve çizdi. Avrupa Birliği'ne de ilişkilere beton döktü Avrupa Birliği. Biz diyaloğa açığız vurgusu yaptı. AGİT'le ilgili, ha, Batı'dan her türlü yaptırım beklenir. Zaten biz buna hazırız dedi Rusya olarak. Şaşırmıyor Rusya Federasyonu Batı'nın tavrı konusunda. Ve tabii Zelenski hükümetinin çeşitli provokasyonlara girişebileceği bu konuda teşvik edildiğini açıkça dile getirmiş. Özellikle de Rus işgali mitine değil, bu tehditlere dikkat etmesi lazım Batılıların vurgusu yapmış. Rusça konuşanlara yönelik amaçlarının ne olduğuna bir bakmalarını öneriyorum demiş. Dillerini filan yasaklıyorlar. Bayağı bildiğiniz aşırı sağcı, hatta zaten banderistler güvenlik aygıtında çok etkililer Ukrayna devletinde. Sokaklarda da rast görüyoruz zaten, Ukrayna sokaklarından yansıyor oradaki siyasi bileşim. Bunları hatırlatmış Sergey Lavrov. Ve tabii başka konuları da konuşmuş. Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü Kazakistan'a gitmesiyle ilgili ve burada yeni yaptırımlar filan ananlar var. Enteresan, o da bir pakt sonuç itibariyle Kazakistan'da üyesi, yani NATO üyesi bir ülkeye NATO üyesi 5. maddeye dayanarak çağrı yaptığında yaptırım uygulamak enteresan bir fikir olabilir tabii. Demiş ki yani Sergey Lavrov, etkinliği ortaya serildi Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünün. Bir söz vardır, barış istiyorsan savaşa hazır ol demiş. Tanrı'ya şükür iç savaşa kadar uzanmadı iş Kazakistan'da ve barış güçlerinin yeteneklerini kanıtladığını söylemiş. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir de İhsan Şener danışmanı Rusya'nın Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünün daha doğrusu işgal ettiği Kazakistan'ı değerlendirmelerine de biraz rahatsızlık olduğu anlaşılıyor. Bu konuda Ankara'dan yazılı açıklama talep ettiklerini söylemiş efendim. Kınaması karşısında Zaharova'nın da açıklamaları var bu konuda. Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünü işgalci olarak görenler egemenliğine saygı duymuyorlar şeklinde bir de bulanık suda balık yakalama benzetmesi yapmış. Evet, Kürt gruplara Şam'la diyalog tavsiyesi de var Sergey Lavrov'un. açıklamalarında. Şimdi dün de açıklamaları vardı Lavrov'un. Ayrıca bu görüşmeleri yürüten Rus diplomasisi de özellikle Nuland'ın işaret ettiği gibi Agit'le bu işin olmayacağını açıkça dile getirdiler. Garantilerin tartışılabileceği ana platform Agit değil, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO diyor Rusya tarafı ve başka diplomatlardan, Kremlin'den. NATO eğer genişlemeye devam etmekte ısrar ederse o zaman bu gerilim düşmez tavrı olduğunu net olarak görüyoruz. Sergey Ryabkov'un açıklamaları var tek tek bütün altını çizerek hassasiyetlerin. Avrupa Birliği Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımları 6 ay daha uzattı. 2014'ten beri Ukrayna üzerinden kriz üzerinden uyguluyorlar. Gerekçesinde bu şekilde belirtmiş durumdalar. Amerika'da da Kuzey Akım 2 yaptırımları tasarısı sunuldu ama reddedildi çünkü Beyaz Saray tavrını koydu. Herhalde biraz aşırı olacak, abartılı olacak, alenen savaş ilan etmek olacak diye düşünmüş olabilirler. Ted Cruz'un sunduğu tasarıya tabii bunun Avrupa kanadını küstürmemenin en önemli faktör olduğunu belirtmek lazım. Çünkü Ukrayna krizinde yardımcı olmaz diyor Biden yönetimi böyle bir tasarı. Hem de Avrupalı müttefiklerin birliğini bozabilir. Almanya aslında bu hat enerji piyasalarındaki durumda düşünüldüğü zaman Rusya'dan daha fazla, tabii ki Rusya'nın da işine yarıyor ama Almanya'nın ve Avrupa'nın işine yarıyor. Dolayısıyla kabul edilmemiş bu enteresan. Putin'e yaptırımları da anıyor en son biliyorsunuz. Bob Menendez'in bir tasarısı var, aktarmıştım size ben. Bir de bu mesele var. Financial Times'da NATO'nun artık bu Ukrayna meselesinde birazcık daha krizden çekinmek için bir nevi plan geliştirmesi ve NATO üyesi olmayacağının belirtilmesi gerektiğini salık veren makalesi dikkat çekici efendim. Böyle şeyler var ama bir yandan da Yahoo News'un savunma temsilcisi CIA'nin Ukrayna özel güçlerine, istihbarat güçleri de var içerisinde, ayaklanma kurgulaması bağlamında özel Amerika'nın güneyinde eğitim verdiğini haberleştirmiş eski yetkililere dayanarak, Amerikalı yetkililere dayanarak. Eğitimli güçler kritik rol oynayabilirler deniliyor. Bir provokasyon acaba Ukrayna'nın doğusundan çıkar mı diye bu tarz haberleri görünce de insan bir hafif şey oluyor, tedirgin oluyor. Bizi de yakından ilgilendiriyor çatışma bölgesinde. Türkiye Karadeniz üzerinden çok yakın bir ülke. Evet, Rusya barış güçleri ayrılmaya başlamışlardı. Dün akşam geldi haberler, askeri teçhizatlar, askerleri içeren gruplar havaalanından, Almatı'dan, Putin'den açıklama geldi. Görevimiz tamamlandığına göre eve dönme vakti geldi dedi Sergey Shoigu'yu savunma bakanını kabulünde. Üç ülkenin de yine Ermenistan, Tacikistan ve Kırgızistan'dan barış güçlerinin de çıkışları yapılmış vaziyette bugün gelen haberlere göre. Dolayısıyla Rusya'da işgalci olarak görülme meselesine dair biraz daha önceki tepkileri de yerli yerine oturuyor gibi gözüküyor. Bu bağlamda Kazakistan'da da tabii ki gerginlik dinmiş durumda ama orada da antiterör operasyonlarının devam ettiği yolunda hükümet dış güçlerden kaynaklı bir isyan saptaması yapmıştı. En başta gösterilerin, LPG zamları ile ilgili gösterileri haklı bularak geri adım atmasına rağmen sonradan silahlı isyana dökülmesi karşısında. İsveç hükümeti kış olimpiyatlarına 4 Şubat'ta Çin başkentinde başlayacak, katılmayacağını duyurmuş ama diplomatik boykot değil. Anglo-Amerikan ülkeleri, Amerika, Kanada, Britanya gibi pandemiyle ilgili karar almışlar. Asya'da Kuzey Kore'nin 3. bir füze denemesi var. 2022'nin 3. denemesi diyelim. 2 hafta içerisinde Amerikalılar yaptırımı anmaya yeniden başladılar. Zaten Kuzey Kore'ye yaptırım uyguluyorlar. Daha ne yapacaklar diyeceğimiz var. Britanya'da bu Epstein olayı ile ilgili pedofili ithamları, Amerika'da bir dava var hakkında. Kraliçe 2. Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew askeri ünvanları geri alınmış durumda. Zorlu bir süreç bekliyor Britanya kraliyetini. Epstein davası çok konuşulmuştu. Dizilere de dökülmüştü hatırlarsanız. Sadece tabii Prens Andrew değil, etkili yetkili dünyanın şahsiyetleri bu genç kızların pazarlandığı tezgahtan geçmek durumunda kalmışlar. Şimdi biraz tabii bumerang gibi kraliyet ailesinin bunun parçası olan Bruyo gibi iddialar çok ciddi ve çok da ortada bir takım kanıtlar da olduğu anlaşılıyor efendim. Evet, Yunanistan Başbakanı Türk dış politikasına gelelim. Miçotakis'in açıklamaları var televizyon kanalında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşebilirim. Diyalog kapısı açık demiş. Sonsuza kadar komşu olacağını söylemiş Türkiye ile Yunanistan'ın. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nin EastMed Doğu Akdeniz boru hattından desteğini çektiği haberleri gelmişti. Onu da sormuşlar. Çok önemli değil demiş. Biraz da Mısır alternatifine atıf yapmış. Mısır'dan sıvılaştırılmış doğalgaz taşınacak malum. Hatta güneş enerjisi Yunanistan üzerinden Avrupa'ya enerji aktarımı planlanıyor. Ama son dönemde Türk-Yunan ilişkileri özellikle Hulusi Akar'ın savunma bakanının açıklamalarına yansımıştı. Son derece gergindi. Akar'ın NATO ile ilgili açıklamaları var. Kuvvet komutanları ile beraber NATO hızlı intikal edilebilir kol ordu. Türkiye görevi 2021'de üstlenmişti. Bu komutanlığa ziyarette bulunmuş. NATO ile ilgili İngilizce bir konuşma yapmış. Açıklamaları var. Ve burada NATO diyor 2. Dünya Savaşı'ndan beri Avrupa güvenliğinin temel direğidir. 70. yıl dönümü Türkiye'nin NATO'ya katılımının ve Türkiye ne kadar çok sorumluluklarını paylaştı, ne kadar etkili misyonları yerine getirdi bunları anlatmış. Kendisi yeni sınamalar var, 2021 zor geçti diyor, hızlı değişen güvenlik ortamı var diyor ve Afganistan, 2021'de Afganistan'a atıf yaparken Amerika'nın çekilmesiyle alakalı Ukrayna civarında riskler ortaya çıktı, saptaması yapmış. NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşu için çok önemli bir görevler sergilediğini, bu hızlı gücün, hızlı mukabele gücünün intikal edilebilir kol ordunun dile getirmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog'u aramış, annesinin ölümünden ötürü taziyelerini iletmiş. Bakalım İsrail ile ilgili normalleşme içinde biraz hareketlilik başlayacak gibi gözüküyor. Böyle anlaşılıyor. Ahmedinecad Beykent Üniversitesi'nin İstanbul'da davetlisi olarak açıklamalarda bulunmuş. Türkiye, İran birlik olursa Suudi Arabistan'ı da katmış içine. Düşmanlar bizim aleyhimize plan kuramaz demiş. Enteresan bir jeopolitik hat çizmiş kendisi. Kapitalizm maalesef insanoğlu için büyük kazanım olan özgürlük ve demokrasiyi esir aldı diye bir saptaması var. Yani iyi de yani esir aldı da her yerde kapitalizm var zaten. İran'da da farklı bir şey yok açıkçası, onu da belirtmek gerekiyor. Ve bugün birazdan çok kısa süre önce kaydını yaptık. Birol Güger'le konuşacağız. Ermenistan-Türkiye normalleşmesi son olarak heyetler bugün Moskova'da Rusya'nın arabuluculuğunda buluştular. Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve Ermenistan'da parlamento başkan yardımcısı Ruben Rubinyan 1,5 saat 13 yıl sonra bir ilk heyetler Moskova'da buluştular. Rusya Dışişleri resepsiyon binasında ve ardından açıklamalar geldi iki taraftan da. Ön şart olmaksızın görüşme konusunda mutabık kaldığını tarafların hem Türk Dışişleri Bakanlığı hem Ermenistan Dışişleri Bakanlığı açıklamış durumdalar. İkinci görüşmenin henüz ne zaman ve nerede olacağı bilinmiyor. Diplomatik kanallar bakacak, sonradan açıklanacak ama Ermenistan'ın beklentisi bu süreçte sınırların açılması, Şubat başlarında da uçuşların bekleniyor başlaması. Yani bu sürece eşlik edecek. Birazdan Birol Güger'le söyleşimizi yayınlayacağız. Hakikaten aslında biraz tarihsel olarak Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkileri eksik olmadı ama ilişkilerde çok fazla sorun birikmişti. Bakalım Dağlık Karabağ Savaşı 2020'den sonra bu sürecin kilidi açılabilecek mi Rusya'nın da katkılarıyla, bunu da bu sürecin sonunda görmüş olacağız efendim. Evet, ben hemen çok kısa süre önce Birol Güger'le yaptığımız söyleşiye pası atıyorum bugün. Pazartesi görüşmek üzere diyerek.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yerim Aslı'la konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet. Evet, şimdi Eksen'in ikinci yarısına geçiyoruz. Telefon hattımızın diğer ucunda Cumhuriyet Gazetesi yazarı, Cumhuriyet Gazetesi'nden dış haberci genç arkadaşımız Birol Guger var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, merhaba.
Çok teşekkür ediyorum Birol, katıldığın için yayınımıza. Bugün 14 Ocak ve epeydir beklenen bir gündü. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Moskova'da gerçekleşecek ilk ön görüşme deniliyor. Dışişleri özel temsilciler atamıştı. Ermenistan'la ilişkilerin ne yönde ilerleyeceğini herkes merakla bekliyor ama en azından bir ön görüşme başlamış gözüküyor. Şimdi tabii daha önce de bir takım sıkıntılar yaşandığı için ilişkilerde bundan sonrasını herkes merak ediyor. 14 Ocak'ta Çavuşoğlu açıklamayı yapmıştı ve bu toplantı için özel temsilciler bir araya geliyorlar. Moskova'da yapılacak bu görüşmeler. Öncelikle Serdar Kılıç ve eski Amerika elçisi aynı zamanda Ruben Rubinyan, özel temsilci Ermeni tarafından, geçmiş deneyimlere bakarak Türkiye-Ermenistan arasında böylesi görüşmelerin başlaması için ne demek gerekir?
Evet. Türkiye ile Ermenistan arasında bugün Moskova'da başlayacak olan müzakereler şüphesiz sadece bölgesel ticaret bağlantıları değil, Kafkasya'da barışın tesis edilmesi açısından da oldukça önemli görünüyor. Yalnız burada tabii biraz Türk-Ermeni ilişkilerinin tarihsel seyrine bakmak gerekiyor. Bir kere her şeyden önce en son söyleyeceğim şeyi en başta söylemek isterim. Bu normalleşme görüşmeleri, bu seferki görüşmelerden doğrusu ben biraz umutluyum. Bunun da zaten parametrelerini konuşmamın devamında bunlardan bahsedeceğim. Ama şimdi ilk önce bir tarihsel seyrine ilişkilerin bakmak gerekiyor. Şimdi biz bugün Ermeniler dediğimiz vakit, yani aşağı yukarı milattan önce 6. yüzyılda tarih sahnesinde çıkmış çok köklü ve soylu bir kavimden bahsediyoruz. Türklerle karşılaşmaları da aşağı yukarı 1. milenyumun başına geliyor. Yani Türkler ve Ermeniler aşağı yukarı 1800'lerin sonuna dek 8 asır boyunca kuvvetli bir barış ortamında iyi dostluk ilişkileri sergilemişler. Hatta Osmanlı İmparatorluğu'nda da biz ne diyoruz? Milleti sadıka diyoruz Ermeniler için. Yani İstanbul'da 1/4 nüfusun Ermeni olduğu tarihler var 1800'lerin sonlarında. Ancak 1. Dünya Savaşı'na giden süreçte tabii bu işte özellikle biraz da Batılı devletlerin kışkırtmasıyla Türkler ve Türk ve Ermeni milliyetçiliğinin politize olmasıyla olaylar biraz karışıyor. Ardından tecir meselesi geliyor ve bir asıra aşan Türk-Ermeni düşmanlığı başlıyor. Bunu anlatmamın sebebi bugün yani pek çok insan sanki zannediyor ki bu ilişkiler hep böyleydi. Halbuki böyle değildi yani. Türk-Ermeni ilişkileri çok köklü ve tarihe dayalı ilişkilerdir. Keza 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Türkiye Ermenistan'ı tanıyan ilk ülkelerden bir tanesi oluyor. Yani diplomatik ilişki kurulmuyor fakat sınırlar kapalı tutuluyor. Fakat bir şekilde bu tanıma gerçekleşiyor. Türkiye'nin o dönemde iki talebi var. Diyor ki Kars Anlaşması kapsamındaki Türk-Ermeni sınırı tanınmalı. Yani toprak iddialarından vazgeçmeli ki buna yeniden geleceğim. Bu iddia hep var. Ve Ermeni soykırımının uluslararası tanıma sürecine son verilmeli. Tabii bu biraz iddialı sonuncusu. 1992 yılına geldiğimizde Dağlık Karabağ'da Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir çatışma patlak veriyor. Hatta o dönem Türkiye'nin bölgeye asker göndermesi konuşuluyor. Demirel dönemin Cumhurbaşkanı bir Müslüman Hristiyan çatışmasında yol açacağı gerekçesiyle bunu engelliyor. Çiller arkasından asker yiyor fakat onu da Rusya bloke ediyor. Şimdi bizim bugünkü normalleşme anlaşmasını konuşurken şunu akılda tutmamız gerekiyor. Temmuz 2001'de bir Türk-Ermeni uzlaşma komisyonu kurulmuştu. Ve bugünkü talepler bugünküyle hemen hemen aynıydı. O gün de işte bu uzlaşma komisyonunun içerisinde Ermenistan, Türkiye, Rusya ve ABD'den bir 10 politikacı belirlenmişti. Hatta o dönemki ABD Ermeni Meclisi Başkanı ki Ermeni lobisinin en üst kanadıdır Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu girişimi ilk çok disiplinli ve kapsamlı girişim olarak nitelendiriliyordu. Ve zaten hemen akabinde Ocak 2002'de Ermenilerin Türkiye'ye girişine ilişkin kısıtlamalar kaldırıldı. Hatta komisyon bir rapor yayınladı. Bu raporda da işte Osmanlı-Ermeni katliamı olarak tanımlanıyordu sözde soykırım. Ve Türkiye, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin bu olaylardan sorumlu tutulamayacağı belirtiliyordu. Fakat bunun arkasından yine çok enteresan şeyler oldu. Ne zaman Türkiye ile Ermenistan arasında bir yakınlaşma olsa, bir tarihsel timeline'a baktığımız zaman birileri özellikle bu soykırım meselesinde bu eşik aşılsın istemiyor. Dolayısıyla bu yıllarda da yine soykırımı tanıma baskısı dünya çapında özellikle Batı Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da artmıştı. Fakat buna rağmen 2005 yılı itibariyle Türkiye ve Erivan arasındaki uçuşlar başladı. Sınırlı kapasiteyle olsa yine hava sahası açıldı. Ben burada şunu belirtmek isterim. Türkiye-Ermeni ilişkilerine, Türkiye-Ermenistan ilişkilerine bir tarihçi gözüyle bakmak gerekiyor daha çok. Yani bizim burada bir iki adım ileri bir adım geri durumu söz konusu. Yani ben bütün timeline'e baktığım zaman bunu görüyorum. O yüzden zaten bugünkü gelişmelerden de biraz daha iyimserim diyebiliyorum.
Peki, tabii, şunu sorabilir miyim hemen, bu timeline'ına da uygun bir biçimde aslında. 2009, 2008, 2009 sürecinde ise biraz siyasi etkiler herhalde öne çıktı diyebiliriz. Onu nasıl değerlendirmek lazım? Yani Abdullah Gül'ün ziyareti, yakınlaşma, ama orada da tabii bir Azerbaycan faktörüyle karşı karşıya kaldığı ilişkiler. Dolayısıyla o siyasi faktörler, yani tarihsel tortularla birlikte onlar verili olarak varken, üzerine bir de bölgesel jeopolitiği de etkileyen siyasi faktörler bindi. Azerbaycan çok şiddetli tepki gösterdi. Bunu nereye oturtmak gerekiyor? Bu sefer bu sefer Azerbaycan artık herhalde bahsedeceksiniz, Karabağ Savaşı sonrası değişik bir resim var çünkü. 2008-2009'u nasıl görmek lazım?
Şimdi şöyle, Eylül 2008 tabii çok önemli bir süreç. Hrant Dink suikastının hemen arkasından gelmişti bu mesele. O anlamıyla da çok önemliydi. İşte Abdullah Gül Ermenistan'a gitti. Devamında Sarkisyan Türkiye'ye geldi. Ve burada da yine bir böyle bir komisyon tarzı bir şey kurulmuştu. Ve bu süreçte de daha çok ikili ilişkiler, Karabağ meselesi o dönemde başlarda gündeme gelmişti. Mesela soykırım meselesine temas edilmemişti. Arkasından yine aynı talepleri görüyoruz. Bu şablon 3 aşağı 5 yukarı aynı. Yani 2001'den beri aşağı yukarı hep aynı şablon takip edilmiş. İşte sınırın açılması, diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi, soykırıma temas edilmedi diyorum. Bakın altını çiziyorum. Bugünlerde ABD'de soykırım kampanyası mesela muazzam derecede hız kazanmıştır. Türkiye beraberinde doğal olarak karşı kampanyayı hızlandırmıştır. Arkasında Sarkisyan'ın açıklaması gelmiştir. İşgal sona ermeden kapılar açılmayacak. Bu çok önemli bir görüşme. Fakat şimdi 2019'da Erdoğan ve Putin bir araya geliyorlar. Bence Rus arabuluculuğunun etkisini gördüğümüz ilk tarihler bu tarihler. Erdoğan o dönem yaptığı açıklamada Türkiye ve Rusya'nın bu bölgede sorumlulukları var diyor. Dağlık Karabağ ve çok ilginç bir şekilde Kıbrıs'ı işaret ediyor. Putin de ona cevaben Rusya ve Türkiye bu tip sorunların çözülmesini istiyor ve bu süreci kolaylaştıracağız minvalinden bir açıklama yapıyor. Ara buluculuk ve garanti meselesi ilk defa burada gündeme geliyor. Yani bu 2008-2009 sürecinde. Bunun beraberinde Türkiye ile Ermenistan arasında bir normalleşme anlaşması imzalanıyor. Peki bunun arkasından ne oluyor? Yine Batı'nın güdümünde olan, çoğunlukla Batı'nın güdümünde diyelim. Atlantik cephesinin güdümünde olan uluslararası Ermeni lobisi tarihte hiç olmadığı kadar kuvvetli bir soykırım kampanyası başlattı. Ve hemen bunun arkasından tabii Türkiye'yi son derece provoke edecek bir açıklama geliyor. Yani Ermenistan Anayasa Mahkemesi o dönem malum Kars Anlaşması ile bizim sınırlarımız karşılık olarak güvence altına alınmıştır. Sarkisyan bunu meclise sunuyor. Onlar da Anayasa Mahkemesi dedi ki biz anayasamıza aykırıdır diyor. Biz böyle bir şey diyor kabul edemeyiz diyor. Ve arkasından arkasından da normalleşme sürecinin askıya alındığını ifade ediyor. Bununla ilgili son bir şey söyleyebilirim bu süreçle ilgili. Önemli bir bilgidir bu da. Burada ilk defa Ermenistan resmi olarak toprak talebinde bulunuyor. Ermenistan Başsavcısı'nın o dönem arşivleri karıştıranlar göreceklerdir. Bu yönde bir açıklaması var ve artık o normalleşme süreci de bu şekilde sona eriyor.
Ama Azerbaycan'ın da tepkileri herhalde etkili oldu ki bu sefer Dağlık Karabağ, geçen yılki Dağlık Karabağ Savaşı biraz siyasi koşulları değiştirmiş gözüküyor. Umutlu olmanızda bunun etkisi var mı acaba? Yani biraz 2009'la kıyasladığımız zaman.
Evet, evet, orada çok önemli bir ayrıntı var zaten, yani hepimizin umutlu olmasını gerektirecek. Şimdi malum 2020'deki Dağlık Karabağ Savaşı Ermenistan'ın keskin ilgisi ve Azerbaycan güçlerinin de kesin zaferiyle sonuçlandı. Hatta ve hatta işte Nahçıvan'la Azerbaycan arasında transit teşkil edecek Zengezur Koridoru'nun açılması bile bu ateşkes anlaşmasında Ermenistan'a dayatılabildi. Tabii Ermenistan ve Azerbaycan bu noktada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arabuluculuğunda bir araya geldi. Ve bugünkü normalleşme sürecinin tohumları da bana kalırsa o masada atıldı. Şimdi her ne kadar Ruslar ve Ermenilerin bu tarihsel karşılaşması Türkler ile Ermenilerin kadar eski olmasa da yani geçen iki yüzyıl içerisinde tabii güçlü bir müttefiklik ilişkisi geçirdiler. Birlikte bir Sovyet deneyimleri var. Yani bugün Ermenistan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün bir üyesi, hatta Sarkisyan zannediyorum Güvenlik Komisyonu'nun başkanı. Ve Ermenistan'da çok büyük bir Rus askeri üssü var. Ve Ermeni yetkililerin açıklamalarına biz baktığımız zaman, özellikle Karabağ Savaşı'nın ardından yapılan açıklamalara, bugün Ermenistan topraklarındaki bu Rus askeri üssünün genişletilmesi ve güçlendirilmesini talep ediyorlar. Bu çok önemli. Şimdi burada şuna varmak istiyorum aslına bakarsanız. Şimdi yaşanan bu büyük askeri hezimet Ermenistan'ın yaşadığı, Ermenistan'ın şüphesiz Rusya'ya daha da yaklaştırdı. Yani şimdi diyebilirim ki bunu çok açık bir şekilde, Rusya ve Ermenistan son 30 senedir en kuvvetli angajmanlarını yaşıyorlar. Hı-hı. Ve Türk-Rus ilişkileri de, bu da bence önemli bir parametre, Kurtuluş Savaşı'ndan beri en üst seviyede. Dolayısıyla şöyle bir sonuca varmak istiyorum burada. Rusya kendisine yakın bir Türkiye'nin kendisine yakın bir Ermenistan'la ilişkileri normalleştirmesini ister. Bunun için de çaba sarf eder. Ben bunun önemli bir veri olduğunu düşünüyorum. Keza sizin de en başta söylediğiniz gibi bütün bu sürecin ardından 2021'de işte özel elçilerin atanacağı duyuruldu. İşte siz Serdar Kılıç'tan ve Ruben Rubinyan'dan bahsettiniz. Her iki taraftan da çok önemli diplomatlar, her iki tarafı temsil eden. Bu konunun ciddiyetini de artık bir bakıma ortaya koyuyor. Bugün de işte Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün açıklaması var. Yine başa dönüyoruz aynı noktaya Ceyda Hanım. Diplomatik ilişkiler tesis edilsin, sınır açılsın.
Evet. Şimdilik, ön koşulsuz olması da herhalde önemli burada. Yani umut var olmak için ne dersiniz?
Kesinlikle, kesinlikle çok önemli, ama bu geçmişteki şeylere baktığımız zaman aşağı yukarı bütün her zaman masaya ön koşulsuz
görüşler
şeklinde oturulmuş. Hı. Ve daha sonra hep bu şekilde. Şimdi aslına bakarsanız biraz şöyle bir arşiv, biraz tarama yaptım. Biraz baktım insanlar ne konuşuyorlar, neler söylüyorlar diye. Yani ben de pek çok yorumcuyla aslında bu konuda aynı görüşü paylaşıyorum. Yani şimdi bir kere bütün bu tarihsel seyre baktığımız zaman büyük beklentilerden kaçınmak gerekiyor. Ancak elimizdeki verilerde şüphesiz iyimser olmamız gerektiğini söylüyor. Şimdi bu sefer süreç biraz farklı. Yani biraz dengeler biraz farklı Güney Kafkasya'da. Hani Rusya-Ermenistan ilişkileri, Rusya-Türkiye ilişkileri, tüm bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ama şimdi burada bir şey daha var tabii göz önünde bulundurmamız gereken. Batı biraz bu sürecin dışında şu anda. Dolayısıyla yani süreç kontrolleri dışında işliyor. Batı'dan gelecek tepkileri ve adımları iyi izlemek gerekir diyorum.
Hı hı, evet. Rusya'nın arabuluculuğu burada pozitif bir yönelime. Belki Azerbaycan da herhalde oradaki Kafkasya'da belki yeni bir perspektif sunulması bağlamında onun önemli bir ayağı haline gelebilir. Son olarak bölgesel olarak baktığımızda. Buyurun.
Son bir şey söylemek isterim. Şimdi Lavrov'un da malum açıklaması var. Yani rolümüz Türkiye-Ermenistan arası doğrudan diyaloğun kurulmasına yardımcı olmak diyor. Şimdi biz özellikle çok kendisi önemli ve nitelikli bir diplomat. Bütün dünyanın kabul ettiği. Şimdi bu arabuluculuk meselesi çok önemli. Çünkü bu bir Lavrov doktrininin bu parçası diyebiliriz. Yani bunu Libya'da, Suriye'de, hatta İsrail-Filistin geriliminde bile Rusya'nın arabulucu rolü oynamaya epey istekli olduğunu buralarda gördük. Onlar için de bir reputasyon meselesi Rusya içinde. Aynı zamanda uluslararası meşruiyetini arttıran bunlar şeyler, hanesine artı olarak yazılan şeyler, durumlar. O yüzden dediğim gibi bu sefer bütün tarihsel seyre baktığımız zaman bir kere mesela artık Karabağ meselesinde çok büyük ölçüde anlaşılmış görünüyor. Yani geriye ne kalıyor? Soykırım meselesi. Soykırım meselesinde de burada kesinlikle buradaki en önemli talep şu olmalı. Boston, Erivan ve özellikle Moskova'daki arşivler açılmalı. Bilim insanlarından ve tarihçilerden oluşan ortak bir komisyon kurulmalı. Ve bu iddialar araştırılıp bilimsel bir karara varılmalı. Yani bu bir politik kampanya olmaktan, çünkü bir insanlık meselesidir. Bir politik, siyasi kampanya olmaktan çıkarılmalı. Dediğim gibi bilimsel bir karara varılmalı.
Evet.
Türkiye bu görüşü destekliyor. Rusya'da da, dünyanın geri kalan kısmında da bu görüşü destekleyen çok fazla insan olduğunu biliyoruz. Çok teşekkür ederim.
Peki, çok teşekkür ediyorum Birol Güler değerlendirme için. Bakalım bu açılımdan gerekli, elverişli siyasi koşullarla yeni bir şeyler çıkacak mı? Çok teşekkürler değerlendirme için.
Umarım, tüm herkese saygıyla selamlıyorum. İyi günler diliyorum. Sağ olun.
Evet, Cumhuriyet Gazetesi'nden Birol Güger'le konuştuk. Ermenistan'la Türkiye arasında bugün itibariyle ön görüşme diyelim Moskova'da, Rusya'nın arabuluculuğunda normalleşme süreci başladı. 2022'nin ilk normalleşme adımları o buradan gelmiş gibi gözüküyor. Devamında değerlendirmeye çalışacağız efendim. Bugün haftayı Mark Kelly'den bir şarkıyla bitirelim. Under the Yasmin'le bitirelim. Pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.